Hukuk Başlangıcı Profesör Doktor Turhan Esener 7. Kaset 2. Yüz. İsviçre Federal Mahkemesi Medeni Kanun'un nafakaya ilişkin hükümlerini MK 152, 153 ve 315 kıyas yolu ile uygulayarak ölene hayatında iken yardım etmekle yükümlü olanların cenaze masrafını karşılaması gerektiğine karar vermiştir. Dipnot RDT 1928 sayfa 194-201. Kanundaki bir hükmün kıyas yoluyla uygulanmasının kanun tarafından emredildiği bazı halleri kanun boşluğunun kıyas yoluyla doldurulması ile karıştırmamak gerekir. Çünkü uygulanması emredilen bir hüküm kanunda bulunduğuna göre bir boşluk söz konusu olamaz. O halde aşağıdaki hallerde kıyas yoluyla uygulanması öngörülen yerlerde kanun boşluğunu doldurma söz konusu değildir. Örneğin BK 217'de kanunun taşınır mal satımına ilişkin hükümleri taşınmazların satımına da uygulanır. Aynı şekilde MK 125 Taksim 2 mahkeme tarafından iptal edilen bir evlenmeden doğan çocuklar ile ana ve baba arasındaki hak ve borçları boşanma hükümlerine tabi tutmuştur. B. Kanun boşluğunun öncelikle, evveliyetle doldurulması. Bir uyuşmazlığı çözmekle yükümlü olan hakim, karşılaştığı olaya uygulayacak bir hükmün kanunda bulunmaması halinde, bu olaya çok benzeyen başka bir olay için kanunda öngörülmüş ve olumlu bir çözüm yolu içeren bir hükmü, öncelikle a fortiori bu olaya da uygulayabilir. C. Karşıt kavram. Kanunda hakimin karşılaştığı olaya benzer bir olay için uygulanacak yasaklayıcı bir hüküm bulunmakla beraber, kanun koyucunun bu hükmün kapsamını dar tutarak benzer olaylara uygulanmasını istemediğinin anlaşıldığı hallerde, kanunda bir boşluk bulunmayacağından, karşıt kavramdan bir kanun boşluğunun doldurulması söz konusu olmayıp, kıyas yasaklanmıştır. Kapsamı dar tutulan yasaklayıcı hüküm olaya uygulanmayacağına göre, yasaklanmamış olan şeyin yapılması caizdir kuralı geçerli olacaktır. Örneğin MK 92'de aralarında evlenme yasağı bulunan kişiler sınırlı olarak belirtilmiş fakat süt kardeşler söz konusu edilmemiştir. Bu hükmün karşıt kavramından bu sınırın dışında kalanlar için bir evlenme yasağı bulunmadığına göre bu konuda kanunda boşluk söz konusu olmaz ve dolayısıyla süt kardeşler arasında evlenme yasağı yoktur. Dipnot RDT 1975 sayfa 262. Bölüm 8 Hukukta iradenin önemi 1. İradenin bağımsızlığı ilkesi 1. İrade bağımsızlığı kavramı. Özellikle 19. yüzyılda hakim olan ve liberal hukuk felsefesinin ideolojisini oluşturan iradenin bağımsızlığı ilkesine göre, hukukun ve toplum bünyesinin esasını kişi ve onun serbest iradesi oluşturur. İradenin bağımsızlığı denilen bu doktrine göre, insanın bağımsız iradesi hukukun sebebi ve onu harekete geçiren kuvvettir. İrade bağımsızlığı hukuk düzeninin kişilere aralarındaki hukuki ilişkilerini hür iradelerine göre diledikleri gibi düzenleme hususunda tanımış olduğu genel yetkidir. Kişi, kendi kanununu yaptığı sözleşmelerle kendisi yapmak yetki ve gücüne sahiptir. Toplumda diğer üyelerle beraber yaşayan insan, kendi hürriyetini ancak kendi iradesiyle kısıtlayabilir. Böylece ilk planda yer alan irade bağımsızdır çünkü herhangi bir üstün otoriteden kaynaklanmaksızın bir borç ve yükümlülüğün kaynağı olabilmektedir. İrade bağımsızlığı ilkesi, kişilerin hür iradesini ön planda tutarak onları devlet baskısından korumak amacını izler. İradenin bağımsızlığı teorisi 5 noktada açıklanabilir. A. İnsan iradesi adaleti ve hakkaniyeti sağlayan kudrettir. Tabiat gereği hür ve bağımsız olan insan ancak kendi iradesiyle bağımsızlığını sınırlayarak borç altına girebilir. İradenin ürünü olan bir hukuki işlem hürriyete, tabi hukuka ve dolayısıyla hakkaniyete uygundur. Borçlu, kendi iradesiyle bir borç ve yükümlülük altına girdiğinden bundan şikayet edemez. Kant'ın söylediği gibi bir kimse başkası hakkında karar verirken bazı haksızlıklar yapabilir fakat kendisi hakkında karar verirken haksızlık yapamaz. Öyleyse kendi iradesi dışında bir zorlama sonucu borç altına giren kimsenin hürriyeti kısıtlandığı için hakkaniyete aykırıdır. Fakat kendi iradesi içinde borç altına giren kimse adaletsizlik iddiasında bulunamaz. B. İnsan iradesini sınırlayan kanun hakimiyeti değil, insan iradesinin açıklanması sonucu meydana gelen özel hukuk ve idari hukuku sözleşmeleridir. tarafların karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamaları sonucu meydana gelen sözleşme ile kişi borç altına girmektedir. Onu borç altına sokarak hürriyetini sınırlayan kanun değil, hukuki işlemin esasını teşkil eden insan iradesidir. Kanunun oynadığı rol ise sadece borçlandırıcı hukuki işlem veya sözleşme ile yaratılan borcun ifasını garanti edebilmek için yaptırımı sağlamaktır. C. İnsan iradesinin meydana getirdiği sözleşme sadece özel hukukun değil, kamu hukukunun ve devletin de temelini teşkil eder. Böylece irade, bütün bir hukuk sistemini açıklayan ana kavramdır. Nitekim Hobbes ve Rousseau gibi birçok hukukçular devletin de temelini kamu iradesini oluşturan kişi iradelerinin birbirine uygun biçimde açıklamasıyla meydana gelen sosyal sözleşme kavramında görmüşlerdir. Kişiler, devleti kurmak ve işletmek için karşılıklı olarak hürriyetlerini kısıtlayarak devlete katılmaktadırlar. Kanun ise, sosyal sözleşmeye katılan kişilerin hukuk düzenini kurmak ve muhafaza etmek amacıyla ortak iradelerini aynı yönde açıklamaları sonucu meydana gelir. Ceza hukukunun gelişiminde de iradenin büyük rolü olmuştur. İlkel anlayışa göre failin fiili ile sonuç arasında nedensellik bağının varlığı failin cezalandırılması için yeterli sayılmıştır. Modern ceza hukukunda ise failin ceza görmesi için kusurlu olması şartı kabul edilmiştir. Fail kusurlu değilse ona ceza verilemez. O halde işlenen fiil ile failin iradesi arasında bir uygunluk bulunduğu zaman hukuk şuuru kusur söz konusu olur. O halde fiili işleyenin kastı yani iradesi yoksa ona ceza verilemez. D. Kanunlar, kamu düzeni, ahlak ve kişilik hakları ile ilgili sınırlar dışında ancak taraftarların sözleşmelerinde iradeleri ile düzenlemedikleri haller için onların muhtemel iradeleri yerine geçerek iradeyi tamamlayıcı rol oynar. Bazı hukuk kurallarında öngörülen karine kavramı da varsayılan iradeye dayanır. 2. İradenin bağımsızlığı ilkesinin tarihi gelişimi. 19. yüzyılda egemen olan irade bağımsızlığı teorisi, hukukçuların kafasından birden fışkırmamış, bu oluşumda bir takım ahlaki, ekonomik ve politik sebepler bazen bir arada bazen birbirini izleyerek rol oynamıştır. İrade bağımsızlığı ilkesinin temel ve menşei tabi hukuk görüşüne dayanır. İlk çağlarda Aristoteles'in kanısına göre insan iradesine dayanan seçme özgürlüğü ahlaka uygun davranışın temelidir. Dini görüşlerin egemen olduğu Orta Çağ'da hukukçular, Roma hukukunun aksine sözleşmelerin geçerliliği için şekle uyma zorunluluğu yerine ahlak kavramına ağırlık tanıyarak, ahlaka uygun irade açıklamasının şekle uymasa bile geçerli olarak hukuki sonuç meydana getirdiğini ifade etmişlerdir. Orta Çağ'da hakim olan görüşe göre ahlak, verilen sözün yerine getirilmesini emretmektedir. Haklı bir sebebe dayanarak söz veren kimse verdiği sözü tutmalıdır. Aksi halde yalan söylemiş ve günah işlemiş olur. Verilen söz haklı bir sebebe dayanmıyorsa sakatlanmış irade söz konusu olduğundan verilen şeyin haksız mal iktisabı sebebiyle geri alınabileceği ileri sürülmüştür. Orta Çağ'da Saint Thomas irade hürriyetinin değişik alternatifler arasında seçim yapma anlamına geldiğini fakat bu özgürlüğün Tanrı'nın iradesine uygun olması ve dayanması gerektiğini açıklamıştır. Dipnot, Güris Felsefe sayfa 87. Orta Çağ'da tabi hukuk Tanrı'nın iradesine bağlandığından insanların iç iradeleriyle Tanrı'nın iradesine uymaları gerektiği fikri hakim olmuştur. Böylece irade özgürlüğü iç ve dış irade biçiminde ikiye ayrılmaktadır. Dış irade özgürlüğü dış zorlamalar karşısında kişinin davranışlarında ve eylemlerinde özgür olmasıdır. Buna karşılık iç irade özgürlüğü yani insanın seçimlikler karşısında dilediğini seçme özgürlüğü hukuk ilmi açısından büyük önem taşımıştır. İç irade özgürlüğünü insanın kendisi belirler. O halde muhtelif alternatifler karşısında kalan insan serbestçe seçim yapar ve karar verir. Hiç kimse istemediği bir şeyle bağlı tutulamaz. İslam hukukunda da irade hürriyeti değişik fikir akımları ve farklı yaklaşımları ortaya çıkarmıştır. Dipnot, Güris Felsefe sayfa 87-88, Arsal S.M. Hukukun Umumi Esasları 1937 sayfa 212 vd. Kaderiye denilen düşünce akımı insanın iç iradesiyle iyiliğe ulaşabileceğini savunur. Hayır ve şer insanın elindedir, Tanrı hür olan insanlara fiilleri işlemek yeteneğini vermiştir. Cebriye denilen akıma taraftar olanlar insanda seçme özgürlüğünü bulunmadığını savunmuşlardır. Onlara göre kader ne ise o olur. Cebriye taraftarlarına göre fiiller münhasıran Tanrı'nın iradesidir ve insan iradesinin rolü yoktur. Mu'tezile denilen üçüncü bir görüş ise insanın akıl yoluyla iyiyi kötüden ayırabileceğini, iradesi sayesinde de kötülükten uzaklaşabileceğini savunmuştur. Daha önce belirttiğimiz gibi dipnot, bakınız yukarıda bölüm 2, 2, 1-2. Avrupa hukukunda ilk defa olarak Hugo Grotius, insan iradesinin Tanrı'nın iradesinden bağımsız olduğunu ileri sürmüş, fakat Tanrı'yı tabi hukukun en üstün kaynağı olarak kabul ettiğinden iradenin bağımsızlığı ilkesini tam anlamıyla ortaya koymuş olduğu söylenemez. Buna karşılık onu izleyen ve öğrencisi olan Pufendorf isimli Alman hukukçusu insan iradesini laikleştirmiştir. İrade bağımsızlığı teorisi kralların iktidarı ele geçirmesi sonucu zayıflamış, bu durum Fransız ihtilaline kadar devam etmiştir. O zamana kadar hukukun temeli sayılan dini esaslar yerine laiklik fikri öne geçmiş ve politik sebeplerle irade hukukun temeli sayılmıştır. Serbest iradelerin birleşmesinden meydana gelen sözleşmenin geçerli olduğu fikri, iradenin bağımsızlığı teorisinin hukuki gelişiminde büyük rol oynamıştır. Kant, o zamana kadar felsefi bir görüş olan iradenin bağımsızlığı doktrinini hukuk alanına taşımıştır. Taraf iradelerinin karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklanması sonucu meydana gelen sözleşmenin kanundan önce geldiği ve sözleşme serbestisinin en tabii hürriyet olduğu fikrini ileri sürmüştür. Almanya'da özellikle 18. yüzyılın sonunda Kant'ın 1797 tarihli Hukuk İlminin Metafiziği ve Unsurları isimli kitabında açıkladığı iradenin bağımsızlığı teorisi özellikle Almanya'da büyük yankılar uyandırmıştır. Kant'a göre dipnot 1797 Kant sayfa 55. Ahlakın en üstün ilkesi olan iradenin bağımsızlığı, iradenin tabii olduğu kanunu bizzat kendisinin yaratmasıdır. 3. Sözleşme serbestisi ilkesi. 19. yüzyıl ekonomistleri, herkesin zenginliğe katılabilmesi için mallar arasında değişimin ve rekabetin gerekliliğini anlatırken, bunun ancak sözleşme serbestisi ile gerçekleşebileceğini savunmuşlardır. Liberalizm taraftarı olan ekonomistler, sözleşme hürriyetinin sınırlanmasına, tekelciliğe, bazı malların el değiştirmesi yasağına ve büyük arazilerin tek elde toplanmasına karşı çıkmışlar, eşit işe eşit ücret fikrini ileri sürmüşlerdir. İstenen şey istendiği için haklıdır sözüne karşı liberalistler bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler formülünü kullanmışlardır. Teşebbüs iradesi hür olmalı, özel teşebbüs, devlet baskısı kaldırılarak serbest rekabet sağlanmalıdır. Bu ekonomistlere göre her kişi kendi menfaatinin en iyi savunucusudur. Bunu yapamıyorsa bunun sorumlusu kendisidir. Tek tehlike kişinin kendi menfaatini sağlarken başkalarının menfaatine zarar vermesidir. Sözleşme bunu önleyen tek araçtır. Taraflar arasındaki menfaat anlaşmazlığı ancak sözleşme ile menfaat ahengine çevrilebilir. Çünkü sözleşmenin meydana gelmesi ancak karşı akit tarafın uygun iradesini açıklamasına bağlıdır. Sözleşme serbestisi ilkesi, felsefi bir görüş olan iradenin bağımsızlığı doktrininin sözleşme hukuku alanında uygulanmasıdır. Aslında felsefi bir doktrin olan irade bağımsızlığı teorisinin mantıki bir sonucu olarak özel hukuk alanında sözleşme serbestisi ilkesi kabul edilmiştir. 1804 tarihli Fransız Medeni Kanunu üzerinde büyük etkisi olan Potier'in görüşüne uygun olarak kaleme alınan 1134. maddeye göre kanuna uygun olarak akdedilen sözleşmeler o sözleşmeyi yapan taraflar için kanun hükmündedir. Bu hükümden anlaşıldığı gibi taraf iradelerinin birbirine uygun surette açıklanmasıyla meydana gelen sözleşme kanunun üstündedir ve ondan önce gelir. Madem ki borcun kaynağı iradedir ve sözleşme ile yapılan düzenlemeler hakkaniyete uygundur, öyleyse kanun koyucu sözleşme serbestisi prensibine yer vermelidir. Fertlerin sözleşmelerini hür iradelerine dayanarak hukuk düzeninin öngördüğü sınırlar içinde bizzat düzenleme yetkisine sözleşme hürriyeti denir. Türk ve İsviçre Borçlar Kanunu'nun 19. maddesine göre bir aktin konusu, kanunun gösterdiği sınır dairesinde serbestçe tayin olunabilir. İsviçre Federal Mahkemesi de 1935 tarihli bir kararında akit serbestisi ilkesinin borçlar hukukunun başlıca prensiplerinden biri olduğunu açıklamıştır. İradenin bağımsızlığı ilkesinden kaynaklanan sözleşme serbestisi, fertleri aralarındaki hukuki ilişkilerin kişisel olarak kendilerinin düzenleme yetkisine sahip olduklarını kabul eder. Fakat bu serbestisi mutlak değildir. Sözleşme serbestisi bir taraftan diğer kişilerin hürriyetiyle sınırlıdır. Bu anlamda BK-19 başkalarının kişilik haklarını mahfuz tutmuştur. Diğer taraftan sözleşme serbestisi, kamu düzeni ve ahlak düşüncesiyle sınırlanmıştır. Bu nedenle BK-19, sözleşme konusunun taraflarca kanunun gösterdiği sınırlar içinde serbestçe tayin edilebileceğini açıklamıştır. Akit serbestisi ilkesi çeşitli anlamlarda kullanılabilir. 1. Sözleşme yapma veya yapmama serbestisi. Kişiler akit yapıp yapmamak hususunda serbesttirler. Kural olarak hiç kimse bir sözleşme yapmaya zorlanamaz. Akit serbestisinin sınırlanması, özellikle sosyal adalet ve ekonomik ihtiyaçların gereği olarak kanunların kişilere bir akit yapma zorunluluğunu yüklediği yerlerde görülür. Ancak sözleşme yapma zorunluluğu konusunda bir eser yazmış olan Nipperdey, akit yapma zorunluluğunun nasıl haklı gösterilebileceği konusunda gayret sarf etmek zorunda kalmıştır. Bir diğer Alman hukukçusu Lorenz ise akit yapma zorunluluğunu iki nokta etrafında toplamaktadır.